bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Bayrama Taş Bastım Alice Tasciyan Pencere Yayınları 1. Baskı Eylül 2009 Türkçe'ye çeviren Meryem Mini. Bu kitap 152 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Temmuz 2010. Okuyan Suzan Kutluay. Alice Tasciyan. Bağrıma taş bastım. Anadolu'da günümüz Türkiye'sinde bulunan Sebaste, Sivas yakınlarındaki küçük bir köyde Ulaş'ta doğdum. Bu köyün tarihi ismi Ermenistan'dır. 1909 senesinde doğduğumu biliyorum ama doğduğumda günlerden ne gündü, aylardan hangi aydı hiç bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı çıktığında 6 yaşlarındaydım. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen güzeller güzeli köyümü zihnime kazınmış renkli bir fotoğraf gibi hatırlarım hala. Köyüm Tecer adında meşelerle kaplı kocaman bir dağın eteklerinde bereketli bir vadinin üzerindeydi. Türklerin Kızılırmak olarak adlandırdığı Alice adlı çok eski bir ırmak geçiyordu içinden. Yaz oldu mu onun sığ sularında yıkanırdık biz. Evimiz Agiliç, Ulaş Gölü adında tuzlu bir gölün kıyısındaydı. Sağ yanında dağı görüyordum, diğer yanında ise kırmızı gelinciklerle bezeli, altın renkli buğday tarlaları, uçsuz bucaksız bir ova uzanıyordu. Mutsuzluk günleri kış mevsimi gibidir, gelir geçerler. Umutsuzluğa kapılma, bulacaktır son. Ön söz. Babamın vefatının ardından yalnız başına kalan annem Paris'teki bir bakım evine yattı. 1990 yılında bir gece vakti beyin kanaması geçirerek yere düştü ve ertesi gün görevliler tarafından bulunana dek taşta yattı. Hastaneye yatırıldığında uyluk kemiği kırığından ayrı olarak zatürreye teşhisi kondu. Bedeninin yüzü de dahil olmak üzere sol yarısı felce tutulmuştu. Bundan kısa zaman sonra yanında kendisini teskin edecek kimsesi olmaksızın akciğer embolisinden yaşamını yitirdi. Bilinci tamamen yerindeydi. Onu hastanede son gördüğümde bana önemli bir şey söylemek istiyordu ama konuşamıyordu. Abimle birlikte annemin yaşlılar evindeki bir iki parça eşyasını topladığımız sırada çöp kutusunda onun yazısıyla yazılı el yazmaları buldum ve onları çöpten çıkarıp aldım. Daha sonra onların annemin hayatının farklı dönemlerinde yazdığı şiir ve anılar olduğunu keşfettim. İlkini 1974'te Mavi Mürekkeple Fransızca, bir diğerini 1979'da Kırmızı Mürekkeple Ermenice ve sonuncusunu da 1989'da Siyah Mürekkeple gene Ermenice yazmıştı. Aradan zaman geçti ve annemi rüyamda gördüm. 6 yaşlarında esmer bir kız çocuğu görünümündeydi. Benden onun hayat hikayesini, Hoki Ovu'nu ruhumla yazmamı istiyordu. Annemin yaşamının son 15 yılında yazmış olduğu bu 3 defteri bu nedenle İtalyanca'ya çevirdim. Onların içeriğinden büyük ölçüde önceden de haberdardım. Zira İtalya'ya yerleşmemin ardından annemle ben 30 yıl boyunca düzenli olarak yazıştık ve bana mektuplarında sık sık çocukluğunda ve gençliğinde başından geçenleri anlatırdı. Zaman zaman da ailemizle ya da ailemle yaşadığım zamanki çevremle ilgili olayları anlatırdı. Sakladığım o yüzlerce mektuptan annemin hayat hikayesini tamamlamaya, zenginleştirmeye yarayacağını düşündüğüm kısımları alıntıladım. Son olarak da Varvar'ın günlüklerinde geçen bazı Ermenice sözcük ve gelenekleri açıklamak için not düştüm. Hatıralarımı birbirine bağlamak ve annemin anılarındaki bağlantıları kurmak konusundaki sabırlı ve acılı çalışmam sırasında daima annemin sade ve öz üslubunu ve onun dünyaya olan saf ve şiirsel bakışını korumaya gayret gösterdim. Kitaba düşmüş olduğum notlar kuşkusuz Ermeni toplumunun uzun geçmişini anlatmaya muktedir değil. Bununla birlikte Varvar'ın yaşadıklarının 1915 olayları çerçevesine yerleştirmeye yarayacaklarını umuyorum. Alice Taşçıyan. Ulaş. Anadolu'da günümüz Türkiye'sinde bulunan Sebaste, Sivas yakınlarındaki küçük bir köyde Ulaş'ta doğdum. Bu köyün tarihi ismi Ermenistan'dır. 1909 senesinde doğduğumu biliyorum ama doğduğumda günlerden ne gündü, aylardan hangi aydı hiç bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı çıktığında 6 yaşlarındaydım. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen güzeller güzeli köyümü, zihnime kazınmış renkli bir fotoğraf gibi hatırlarım hala. Köyüm Tecer adında meşelerle kaplı, kocaman bir dağın eteklerinde bereketli bir vadinin üzerindeydi. Türklerin Kızılırmak olarak adlandırdığı Alice adlı çok eski bir ırmak geçiyordu içinden. Yaz oldu mu onun sığ sularında yıkanırdık biz. Evimiz Agiliç Ulaş Gölü adında tuzlu bir gölün kıyısındaydı. Sağ yanında dağ görüyordum, diğer yanında ise kırmızı gelinciklerle bezeli altın renkli buğday tarlaları uçsuz bucaksız bir ova uzanıyordu. Orada Türk yoktu. Tüm komşularımız Ermeniydi. Topraklarını süren köylü Ermeniler. Her ailenin pembe ya da bej renginde volkanik bir taştan, tüften yapılı tek ya da çift katlı bir evi vardı. Pencereler geniş, panjurlar ahşaptı. Bazı evlerin dövülmüş demirden yapılı, arabesk desenli balkonu vardı. Köyüm uzaktan bakınca naif bir ressamın elinden çıkmış bin bir renkli bir tablo yandırıyordu. Pembe evler, beyaz düz çatılar, yeşillik ve içinden geçen bir nehir. Bir masal manzarası. Evimiz hele kocamandı. Mutfak evin ana odasıydı. Bir yanında sıralarla çevrili büyük ahşap bir masa, masa örtülerini koyduğumuz bir büfe ve taştan kocaman bir lavabo vardı. Tonir, tandır adını verdiğimiz yere çukur kazılarak yapılan fırınımız odanın ortasında heybetli dururdu. Günlük ekmeğimiz lavaşı onda yapardık. Buğday unuyla yapılan bu ekmek hamuru geniş bir yaprak gibi ince yufkalar halinde açılır, yanan tandırın kenar kısmına konurdu ve lavaşlar anında pişerdi. Bu incecik ekmek küçük kareler halinde kesilir, domuz, kuzu ya da sığır eti şişi olan korovast ile birlikte sofraya getirilirdi. Odanın bir kenarındaki un çuvalları hep dolu olurdu. Çuvalların hemen ötesinde duvarda oklava asılıydı. Mutfağın tavanında halatlara tutturulmuş ahşaptan yapılı beşiği yandıran bir nevi uzun kap vardı. Annem bu kabın içine süt koyar ve onu süt tereyağı olana dek sallardı. Adı ağaç yayığıydı. Küçük bir masada çarpma tehlikesinden uzak bir köşede duran toprak kaplarda babaannem her akşam ineklerimizin sütüyle yoğurt yapardı. Henüz sıcak olan süte bir önceki günden yoğurt katar ve toprak kapları yün örtüyle örterdi. Yoğurt sabaha yenmeye ya da susuzluk gidermeye birebir gelen soğuk su ve tuz katarak yapılan ayran yapmaya hazır olurdu. Yemek yediğimiz masamıza tavandaki minik bir pencereden içeri güneş süzülürdü. Geniş bir salonumuz da vardı. Kanepeleri duvara bitişikti. Salonun ortasında yerde el yapımı, yünden dokunmuş, ateş kırmızısı geniş bir Ermeni halısı vardı. Duvarda ise küçük halılar asılıydı. Bu halıların birinin üstünde ahşaptan bir haç vardı ve biz onun önüne diz çöker dua ederdik. Evde 3 yatak odası vardı. Geniştiler. İçlerinde fuzuli bir şey yoktu. Odaların yatakları alçak ve rahattı. Burada da ortama hoş bir sıcaklık veren duvara asılı halılar vardı. Yatağa uzandığımda bu halılara bakar ve bin bir renkli arabesk desenleri seyredalar, huzur bulurdum. Elle dokunmuş, sonsuza dek artarak çoğalan o geometrik desenleri iyiden iyiye ortaya koyan o renklere bakmak bir oyun gibiydi. Evin içinde ve dışarıda özgür bir sokak kedisi gibi gezinmekten mutluluk duyardım. Evin yanında içinde öküzlerin bulunduğu ahırlar ve samanlık vardı. Bir de harman, sulamakla görevli olduğum her nevi bitki ve çiçeğin yetiştiği büyük bir bahçe vardı. Bahçenin tam ortasında yabani güllerle sarılı, birbirleriyle kesişen iki kemerin taşıdığı bir kuyu bulunuyordu. Köy meydanında şarkılar, çocuk bağırışları ve çember halinde oturmuş ihtiyarların sesleri çınlardı. Ellerinde çamaşır sepetleriyle çamaşır yıkamaya giden kadınlar ve tarlaların yolunu tutan adamlarla doluydu yollar. Gelinler evde ekmek yoğurur, ihtiyar kadınlar arada bir söylenerek iplik eğirirlerdi. Sabahları sessizliği yırtan çalar saat yoktu. Sessizlik güneşin doğuşunu haber veren kuş cıvıltıları ile aralanırdı sadece. Gökyüzünün maviliğinde, tarlaların yeşilliğinde yaşardım. Yazları güneşle ısınmış çimenlerin üzerinde, kışları ise karın yumuşacık beyazlığında yuvarlanırdım. Ve sesim diğer çocukların bağırışları arasında taklit etmeye yeltendiğim horozun, kedinin, köpeğin, rüzgarın sesine karışırdı. Büyük bir aileydik biz, 6 kardeştik, 3 kız, 3 erkek. Ben ailenin en küçüğüydüm. Babamın adı Garabet, haber getiren Zakaryan'dı. Anneminki ise Heyine Gazikyan. Abilerimki sırayla Havones, Arşak, Hovnan, Yuhanna, ayı gibi güçlü ve Yonatan. Kız kardeşlerim ise Hepsime, Yunan kökenli bir isimdir, İmparator Doizli Zion'un kur yapması üzerine Ermenistan'a kaçmış ve Pagan Kral 3 Terdat tarafından öldürülmüş Romalı bir azizenin adı ve Yehi Sapetti, Elizabeth. Ben ise Varvarım. Adım ışıldayan anlamına geliyor. Ah, unutuyordum. Bizimle beraber ailemin evlat edindiği, benim yaşlarımda bir çocuk da vardı. Öksüzdü. Anne ve babası ölmeden önce bizim tarlamızda çalışıyorlardı. Çocuğun ismini ne yazık ki hatırlayamıyorum. Babam uzun boylu, iri yarıydı. Esmerdi, sakallıydı ve siyah bıyıkları vardı. Yüzünden ziyade sözlerini ve sesini hatırlıyorum onun. Yumuşak, derili, siyah çizmeleri zihnime kazınmış çünkü çizmeleri akşamları içeri kaldıran ve yerlerine pabuç getiren bendim. Annem yeğeni ise daha rahat hatırlıyorum. Benim gibi ufak tefekti ama beyaz tenliydi. Ben ona göre daha karayım. Ensesinde topladığı upuzun saçları vardı annemin. Kulaklarından küpeler sallanırdı, başına kırmızı bir kurdele takardı. Beli sıkı ama etekliği bol, ayak bileklerine dek inen tafta kumaşından yapılmış koyu yeşil bir elbisesi vardı. Evden dışarı çıktığımızda dar, siyah ve kısa kadife ceketini giyerdi ve yandan düğmelediği renkli ipek bir eşarp bağlardı beline. Adımları küçüktü ve kısaydı. Var var, var var, buraya gel diye beni çağıran tatlı sesi hala kulaklarımda çınlar. Doğulu tüm kadınlar gibi annem de altın ve değerli taşlardan yapılı takılara sahipti. Babam seyahatten dönünce ona kolyeler, bilezikler, yüzükler hediye ederdi. Babam annemin kendisine, ablalarıma ve bana elbise dikmesi için zaman zaman kıymetli kumaşlar da getirirdi. Annem yumuşak, tatlı bir mizaca sahipti ve eşine çok özen gösterirdi. Sofrada babama sessizce hizmet eder ve zamanının tüm Ermeni kadınları gibi eve erkek misafir geldiğinde kendini silerdi. Ablam Hipsime evliydi ve bize pek de uzak olmayan eşinin evinde oturuyordu. Üç çocuğu vardı, Anna ve Harutyan. Dirileş yaşıtlarımdandı. Krikor, Gregor ise daha yeni doğmuştu. Ablamın kayınbabası ve kayınvalidesi onlarla beraber oturuyordu. Üç nesli bir arada yaşıyorlardı. Gelenek böyleydi. En büyük erkek çocuk, yaşlı anne ve babasına ölümlerine dek bakar, gelin de onlarla ilgilenirdi. Erkek evladı sahibi olmak Ermenistan'da garantili bir gelecek anlamına gelirdi. Sadece kız çocukları olan bir çiftin kötü bir yaşlılığa mahkum olduğu söylenirdi köyümde. Üç abime gelince Arşak ve Hovannis'in çok faal olduklarını ve hayvanlara baktıklarını hatırlıyorum. Benden az büyük olan Hovnan ise oyuna daima hazırdı. Üçü de esmer, hayat dolu ve neşeliydi. Hovannis, köyümüzde bulunan sarışın, mavi gözlü, pek güzel bir kıza gizliden gizliye sevdalıydı. Onu ileride kendisine eş alacağını söylerdi hep. Bundan emindi. Aslen Aryan ırkına mensup olan Ermeniler, bir zamanlar sarışın ve mavi gözlüydü ama çok sayıdaki istila neticesinde renklerimiz değişti. Benim ailem varlıklıydı. Tarlalarımız ve hayvanlarımız, öküzlerimiz, atlarımız, eşeklerimiz, kuzularımız, koyunlarımız vardı. Benim kara bir kedim, abim Hovna'nın ise beyaz bir köpeği vardı. Köpeğin başı solucan kaynıyordu ve solucanlar başını kanatıyordu. Abim her sabah sabırla solucanları ayaklar ve köpeğin yaralarını temizlerdi. Köyümün sabahları muhteşemdi. Güneşin ilk ışıklarıyla her taraf gün doğumuyla aydınlanırdı. İhtiyarlar ve evi toplayıp dışarıda çalışanlara yemek hazırlayan gelin hariç tüm köy halkı tarlalara giderdi. Abim Hovannis hayvanları besler ve onları tımar ederdi. Annem ekmek pişirmek için tandırı yakardı. Babaannem ip eğirmek için örekeyi alırdı eline. Hovnan abim ve ben ahırda oynardık. Avrupalı çocuklar gibi oyuncaklarımız yoktu bizim. Oyuncaklarımızı kendimiz yapardık ama gene de mutluyduk. Koyun yününden saçları sarı, bayramlıklarımla aynı renkten önlüğü olan bez bir bebek yapmıştım kendime. Bir gözünü ve siyah bir düğmesini yitirmişti ama ben onu gene de çok severdim. Geceleri beraber uyurduk. Hovnan ise tekerleklere asla dönmeyen el arabaları konusunda uzmandı. Bebeğimi el arabasına koyup arabayı ani bir hızla itip de bebeğimi düşürdüğü için sık sık kendimi kötü hissetmeme neden olurdu. Bunlar kışın 3 metre yüksekliğindeki kar tüm köyü kaplayınca ve yapacak hiçbir şey kalmayınca olurdu. Yazın ise çocukların da işi vardı. Öğleyin tarlada çalışanlara yemek götürmeleri gerekirdi. Hasat zamanında eve buğday getirildiği zaman biz çocukların hayatı zorlaşırdı. Çünkü buğdayı temizlememiz ve öğütmemiz gerekirdi. Öküzlerin sürdüğü bir arabayla daireler çizmemiz ve böylece arabaya bağlı kayayla buğdayı ufatlamamız gerekirdi. Hayvanların doğru yöne gitmelerini ve dışkılarının buğdaya bulaşmamasını sağlamalıydık. Gün boyunca başımıza varan kavurucu güneşin altında düvende otururduk. Araya gülüş ve azarların da girdiği ağır bir oyundu bu. Ben arada bir yorgunluktan gözlerime yumar, sonra da aniden açardım. Dünyamın emin ve güvenilir görüntüsü gözlerimin önünde belirir ve beni neşelendirirdi. Kışın gelişi dinlenme zamanının habercisiydi. O zaman ahırlarda oynamaya başlardık. O uzun akşamlarda mutfaktaki kocaman ocağın etrafında kadınlar iplik eğilir, nakış işler, gençler ise nefes kadar hafif inleyiş kadar derin, tatlı ve melankolik, en katı kalbi bile yumuşatmaya muktedir bir nevi flüt olan duduk. Ermeni müziğinin simgesi olmuş sihirli bir enstrümandır. Dünyadaki ilk nefesli çalgılar arasında yer alır, kayısı dalıyla yapılır, 9 deliği ve pembe renkli tahtadan bir ağızlığı vardır. Çalar şarkı söylerdi. Biz çocuklar ise odanın bir köşesinde oyun oynardık. Babaannemiz Katerina'nın da bizimle beraber oturduğunu söylemeyi unutuyordum az kalsın. Gün boyunca hep yalnız başına dolaşırdı ve yürürken pervasızca yellenirdi. Biz çocuklar gizli gizli gülüşürdük. Babaannem akşamları yürümeye son verir, uzak ve büyülü diyarlara dair çok garip hikayeler, yer altında yaşayan canavar ve cinlere dair unutulmaz cadı hikayeleri ve masallar anlatırdı bize. O anlatmaya başladı mı oyunu bırakır, kandilin etrafına çember şeklinde dizilir ve onu dinlemeye koyulurduk. Kapının ardındaki kar fırtınası camlara vurur ve sanki sızlanarak bizi çağırırdı. Ben neneme daha da sıkı sarılır ve onu ağzım açık, yuvalarından fırlamış gözlerle dinlerdim. Kahve falına bakmasını da bilirdi o. Kahve içtikten sonra fincanı çevirirdi ve kahve, nenemin anlamını çözmeyi başardığı garip garip şekiller çizerdi fincanda. Zaman zaman gelişi güzel söylediğimiz sayılarla gözleri kapalı kehanette bulunurdu. Bazen de Kitab-ı Mukaddes'te rastgele bir sayfa açmamızı ve o sayfadan bir satır seçmemizi söylerdi. O satırı yüksek sesle okur, tefekkür ve dua için ondan feyiz alırdı. Akşamları beni sıcacık örtülere sarmalayıp yatağa yatıran annemin sıcacık ve tatlı kollarında sona ererdi. Ben onun en sevgili kızıydım çünkü aramızda en küçük olan bendim. Beni Karnuk, küçük kuzu diye çağırır ve bana gizlice şaraşakar, şeker verirdi. Düğünler kışın, tarlada iş azken yapılırdı. 8 gün süren bu kutlamaya tüm köy halkı davetliydi. Bir hafta süresince şarkılar söylenir, danslar edilir, yemekler, tatlılar yenirdi. Biz çocuklar için ne büyük şenlikti bu. Kuzenlerimden birinin beşik kertmesiyle köydeki bir delikanlı ile evlendiği zamanı hatırlıyorum. Damat çok yakışıklıydı, at üstündeydi, siyahlar giyinmişti. Kuzenimi geleneğimiz gereğince düğün banyosundan. Damat gelini kaçırır gibi yapardı. Bu geleneğin kökeni geçmiş asırlarda dağlardaki Kürtlerin zaman zaman gelini gerçekten de evlilik öncesinde kaçırmalarına dayanırdı. Gelini geri almak için belli bir miktar altın verilmesi gerekirdi. Gelini geri almanın ücreti her geçen gün inerdi. Parayı verecek durumda olunmaması halinde Kürtler genç kızı kabile başına eş olarak ya da hizmetkar olarak tutarlardı. Kızın ailesi kızın hemen iade edilmemesi durumunda ailesi onu kayıp ve lekelenmiş olarak görürdü. Sonra onu hemen eve geri getirmişti ve böylelikle bir hafta sürecek olan düğün töreni başlamıştı. Düğün törenini hazırlamak nasıl da güzeldi. Gelinin elbiseleri, kokular, ilahiler, tatlılar, mücevherler, müzisyenler, peder, çiçekler, kilise. Her birimizin bir görevi vardı, benim bile. Evlenen çifte mutluluk temennisi olarak söyleyeceğim bir şiiri ezberleyecektim. Bu hazırlıkta bir kutsallık, İnsanı derinden saran bir mutluluk dalgası vardı. Gelin yaşamaya gideceği aileye alışana dek bir sene boyunca sadece işiyle ve özel olarak konuşabilirdi. Kazamızda kayınpeder, kayınvalide ile gelin arasında bu gelenek hüküm sürerdi. 6 yaşında olan benim de bir beşik ketmem vardı ve onunla sık sık oyun oynardım. Genç kızlar çok genç yaşta 14 yaşlarında evlenirdi ve evlilikler arkadaşlık, zenginlik ve ailelerin mensup olduğu sınıflara göre karşılaştırılırdı. Kadınlar 30'una geldiğinde çocuklarını doğurmuş olurlardı. Annem Hepsime'nin kızı Anne ile aynı yılda doğum yapmıştı. Annem anneanne olduğunda henüz pek genç yaştaydı ve ben doğumumdan 6 ay önce Anna'nın teyzesi olmuştum. Ermeni bir kadın 40'ından sonra çocuk sahibi olmamalıdır. O yaşta hamile kalmak büyük bir utanç kaynağı olarak görünür. Gelenekler gereğince bu böyledir. Babam bitkisel otlarla şifa dağıtır ve şifalı otlar toplamaya gittiğinde zaman zaman beni de beraberinde götürürdü. Bana her birinin özelliklerini ve kullanımını anlatırdı. Çok iyi kalpliydi babam. Topraklarını sürer, yol ve köprü yapımıyla da ilgilenirdi. Çok seyahat ederdi. Bir keresinde seyahatten döndüğünde nenemin burun deliğinin pırlanta tatmak için deldiğini ve yarayı kapatmak için üzerinde kuş dışkısı sürdüğünü görmüştü. Beni bu halde gören babam çok kızmış ve bunun vahşi bir töre olduğunu söylemişti. Burnuma bir daha asla pırlanta takmadım ama delik hiç kapanmadı, hala duruyor. Annem tatlı ve anlayışlıydı. Evlatlık kardeşimize büyük şefkatle bakardı. Sofrada ilk ona yemek verirdi ve ben çok kıskanırdım. O, bana bir çocuğun başına gelebilecek en büyük talihsizliğin annesiz kalmaması olduğunu ve sofrada en son hizmet ederek çocuğu daha da yaralamak istemediğini söylerdi. Bu sözleri anlamakta az zorlanmadım. Öte yandan annemin ses tonu ve sözlerinin tınısı öyle tatlı ve gönüldendi ki onu duyunca kıskançlığım dinerdi. Zamanla küçük oyun arkadaşımı sevmeyi de öğrendim. Pazar günleri pembe tüften yapılı, sade ve yalın, insani olanın ilahi olanla birleşir gibi durduğu muhteşem kilisemizde ek bölüm olarak iki sınıflı bir okulum vardı. Ermeni ritüelleri gereğince ilahilerin söylendiği uzun süren ayin günüydü. Duvarlarda hiçbir frez, hiçbir tablo yoktu. Sadece taştan yapılı bir haç, o yerin kutsallığına ilişkin bir şeyler söylerdi. Başımızın üstüne doğru ağır ağır yayılan yoğun buhur kokusu, parıldayan kilise ve Ermeni litürjisinin ilahilerinin sihirli tınısı beni sersemletiyordu ve çoğunlukla başım annemin omuzunda uyuyakalıyordum. Ayinin ardından herkes kilisenin hemen yanındaki mezarlığa gidip yakınlarının mezarlarını ziyaret ederdi. Biz çocuklar dedemi selamlamaya giderdik. Her mezarın kendi haçkarı, yerel tüfe kazınmış anıt, üzerinde çok suçlu bir haç olurdu, vardı. Köyümde bunlardan çok vardı, her biri birbirinden farklıydı ve her yerdeydiler. Kiliselerin yanında, yol ağzında, sokaklarda, meydanlarda ve hatta oyulmuş kayalarda. Annelerimiz sohbet ederken bir çocuklar orada haçkarların arasında koşar, saklambaç oynardık. Bazen ayından sonra yeni doğan bir bebeği vaftiz merasimi olurdu. O pazarlar kötü talihin bebekten uzak durması için madağ, eski ve yeni ahite dayanan ve Ermenistan'da halen yürürlükte olan bir ritüeldir. Tanrı'ya sunulan bir kurban niteliğindedir. Yapılırdı. Çok eski bir ritüel gereğince kilisenin önünde bir hayvan boğazlanır, kesilir ve şişlere geçirilir ya da kaynatılırdı. Kolektif toplumlarda olduğu gibi et orada bulunan herkese dağıtılırdı. Paskalya'da soğan kabuklarıyla kırmızıya boyanmış yumurtalar olurdu. Kilise çıkışında peder bölüp kusadığı ekmekleri dağıtırdı. Biz çocuklar bu ekmekleri oyalı bir mendile sarar, uğur olarak yastığımızın altında tutardık. Yazın kaynatılmış buğday kurutulmak üzere evimizin düz çatısına konur ve sonra bulgur yapmak için el değirmeninde ufalanırdı. Mevsimler güzel ama amansızdı. Yazları o kadar sıcaktı ki açıkta yıldızlarla bezeli göğün altında çatıda yatılırdı. Çatıda biz çocukların kaldığı köşede durdurak bilmez fısıltılar ve gülüşler olurdu. Yatıp dinlenmek isteyen büyükler de bizi güçlükle sustururdu. Sonra gözlerimiz tanelerini yakalamaya çalıştığımız yıldız halkımlarıyla parıldayan, öylesine yakın duran göğe takılır ve ağır ağır birer birer uykuya dalardık. Kışın soğuk nedeniyle gece gündüz yanan tandırın ısıttığı taşların üzerinde annemin yaptığı yün yolganların altında yatardık. Ne mutlu günler, ne mutlu bir hayattı. O zamanları ve ailemi, huzurlu, ahenkli ve düzenli o küçücük dünyamı gayet iyi hatırlıyorum. Zümrüt çayırlar arasında, turkuaz bir göğün altında, artık gözüme sihirli ve gerçek dışı gelen güvenli, emin bir yaşam. Devamlı ve ağır bir dans çaymışçasına annem ve babam, abilerim, kız kardeşlerim, yenge ve eniştelerim, kuzenlerim, arkadaşlarım, herkes geçiyor gözümün önünden. O benim şefkatli, huzur verici ve rengarenk dünyamdı. Ve ben sonradan bir gelecekte defalarca onun varlığından bile şüphe duyar olacaktım.